Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için... Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tam da hafta ortasındayız, gün ortasındayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri de yazarak bize ulaşabilirsiniz ve değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün saatler 15.55'i gösterene dek Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Öztahtalı konuğumuz olacak. Yeni nesil eğitim çalışmalarını konuşacağız. Hemen sonrasında Haklarımız köşemizde yayınımız sürecek. Küresel salgın döneminde iş hukuku alanında yapılan yenilikleri, sürdürülen uygulamaları ve değerlendirmeleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin'le konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye. Terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Neden terk ettin, bırakıp gittin, ümitsiz kaldım, gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı.
Sen Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, biz odada, daha doğrusu oda diyorum artık, stüdyoyu o kadar çok benimsedik ki biz stüdyomuzda yalnız değiliz. Kaç kişiyiz biliyor musunuz? Ben, değerli konuğum ve şu anda önümde olan yaklaşık 10 adet kitap. Ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. Çünkü
ederim.
O kitapların her biri bir birey ve her biri nice bireyler yetiştiriyor. Emeğinize sağlık. Ben şöyle hemen önümdekilerden başlayayım. Kitap isimlerini söylemeye: Zaman Yönetimi, Etkili Liderlik, Okuma Becerileri, Temel İletişim Becerileri, Toplantı Yönetimi ve niceleri. Hepsini inşallah süremiz el verdiğince sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ama öncesinde değerli konuğumuzu biraz tanıyalım. Bu kitapların, tabii bunlar sonuç ürün ama
evet,
bu sonuç ürüne gelesiye kadar eminim ki çok yollardan geçmiştir bu kitaplar ve içindeki her bir sözcük. Biraz sizden bahsedebilir miyiz? Nasıl çıktı, nasıl oluştu bu kitaplar?
Aslında bunu bir benzetmeyle isterseniz aktarayım size.
Lütfen, buyurun.
Şimdi biz 4 yıllık lisans eğitimi yapıyoruz üniversitede. Sahne sanatları bölümünün 2 ana sanat dalı var: oyunculuk ve yazarlık. Ben yazarlık bölüm başkanlığı yapıyorum. Çocuklarımızı seçip de okula başladıklarında ilk derslerde yazmak için çok hevesliler. Fakat onlara hep şu benzetmeyle yazmanın nasıl bir şey olduğunu anlatırım. Yazma ahşap bir fıçıya benzer. Hani ahşap fıçıların tabanında bir musluk vardır. Oradan istediğiniz içeceği doldurur içersiniz. Yazmayla ilgili bu ahşap fıçının musluğu ise aşağıda değil, yukarıda. O fıçıyı doldurmadan oradan bir damla içecek alamazsınız. Yazmak böyle bir şey. Yazmak için biriktirmek gerekiyor. Biriktirmek için okumak, gezmek, gözlemlemek, not tutmak gerekiyor. Ve bunlar o fıçıyı doldurdukça, yukarıya doğru yükseldikçe en sonunda artık musluktan birkaç damla birkaç damla almaya başlarsınız. Ama dikkat edin, seviye düştükten sonra yine bir içecek alamazsınız,
evet,
oradan. O zaman yazmak şunu da getiriyor beraberinde: sürekli doldurmanız lazım.
Çok güzel,
sürekli
bir benzetme oldu
o
yani.
Düzeyi tutturmanız evet, lazım, yoksa yazamazsınız. Elbette bir birikimin ürünü bütün bunlar. Yaklaşık 30 yıldır ben Uludağ Üniversitesi'ndeyim. Bunun 25 yılı da hoca olarak geçti. 18 yıl Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Son kalan kısmı 9 yıl ise Sahne Sanatları bölümünde yazarlık ana sanat dalında geçti.
Emeklerinize sağlık. Ama aslında şöyle, edebiyat tabii ki o birikimin çok önemli bir noktası ama sahne sanatları da hissettiğim ve algıladığım kadarıyla size bambaşka bir alan katmış eğitiminize. Nedir o kattığı alan? Çünkü burada örneğin temel iletişim becerileri eklenmiş,
evet,
okuma becerileri eklenmiş. Evet. Hayatı Yazıyorum diye bir kitap görüyorum yine önünde.
Evet.
Hem çocuklar var hem bir ağaç figürü var.
Aslında çok
bunlar
önemli
nasıl
bir kitap
katlanmış?
O. Şöyle ki, İya içimizde yaşayan arkadaş ifadesinin kısaltmasıdır. Ve o kitabın içindeki hikayelerin neredeyse tamamı otistik çocuklarımıza
öyle
aittir.
Mi?
Evet. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde 3,5 aylık bir yaratıcı yazarlık atölyesi yaptım. Bu yaratıcı yazarlık atölyesinin de öğrencileri otistik çocuklardı. Kaynaştırmalı otistikler, onlara yazmayı öğrettik. Çünkü onların bambaşka bir dünyaları var. Ve bazen o dünyanın ne dibini ne gökyüzünü görebiliyorsunuz. O kadar geniş, o kadar engin, o kadar muhteşem hayaller var. Ve onların bir araya getirdikleri bu hikayeleri de biz İYA ismiyle, içimizde yaşayan arkadaş ismiyle kitaba dönüştürdük. Ulusal bir kitap olarak da şu anda piyasada bulunuyor.
Evet,
o yüzden
yazıyor.
Bizim için çok özel bir kitap.
Arkasında elinizdeki bu kitap proje ürünlerinden derlenmiştir. Proje ekibinin bütün çocuklara kucak dolusu sevgileri ve selamları var. Ha, bir de unutmadan içinizdeki İYA'yı mutlaka bulun.
Evet. Çünkü hepimizin içinde bir arkadaş var gerçekten. Tam şurada yaşayan bir arkadaş. Aslında hastanede tedavi gören bir çocuğun kendi içindeki o arkadaşı bularak iyileşme serüvenini anlatan bir ana hikayeyle başlıyor kitap. Sonra bu ana hikayenin sonunda her çocuğun içinde bir İYA'nın olduğunu ve onun yerleştiği yerin de aslında tam şuramızda, göğsümüzün sol tarafına yakın olan kalbinde olduğunu vurguluyor. Hani o öyle bir aslında kalp ki içinde sonsuz bir enerji ve mutluluk var. Şimdi böyle deyince oradan hemen Galip'in bir beytine sıçramak istiyorum. Çünkü Şeyh Galip'in şöyle bir beyti var. Diyor ki, insan kalbi için kandili dil ki şule-i meyden ferahı var. Yakuttur ki cismi terden çerağı var. Yani insan kalbi öyle bir kandile benzer ki, nasıl kandilin ucundaki ateşin kaynağı aslında içindeki özse, insan kalbinde de öyle bir öz var. Yaratıcı oraya öyle bir öz bırakmış ki, o öz tıpkı kırmızı bir yakut gibidir. Nasıl kırmızı bir yakutun sonsuza dek yaydığı bir enerji var, bir ışık var, sonsuz bir ışık kaynağıdır kırmızı yakut. İnsan kalbinin içine de yaratıcı öyle bir ışık koymuş ki, o ışığın adına biz sevgi diyoruz.
Evet. Değerli hocam, şimdi pek çok kitaplar var. O kitapları da dinleyicilerimizle buluşturacağız ama bugün sizinle birlikte aslında yeni bir yaklaşımı konuşmayı çok arzu ediyoruz. Evet. Eğitimde yeni yaklaşımlar dediğimizde, geleceğin eğitim sistemi dediğimizde, yeni nesil dersler dediğimizde aslında tam da bu şu anda önümüzde bulunan ve birey yetiştiren kitapların içinde buluyoruz kendimizi. Evet, nedir diye soralım, yeni nesil
aslında şöyle düşünmek
kitaplar,
lazım.
Yeni nesil eserler.
Düşünün, bugün bilgiye nasıl ulaşıyoruz? Mesela elinizde bir cep telefonu var, akıllı bir telefon. Ve dünyanın neresine isterseniz, dünyanın neyine ulaşmak isterseniz rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Neden? Çünkü internet bağlantınız var. Yani bugün 2020... Ve 2020'de siz dünyanın her yerine elinizdeki küçük bir cihazdan ulaşabiliyor, istediğiniz bilgiyi cebinize indirebiliyorsunuz. Peki bugün 10 yaşında olan bir çocuk, 30 yıl sonra, 40 yaşında ve hangi mesleği yapıyorsa o mesleğin zirvesinde. Peki bu 10 yaşında olan çocuk, 30 sene sonra bilgiye nasıl ulaşır? Söyler misiniz? Bir hayal edelim.
Evet, kim bilir neler çıkacak.
Nasıl ulaşır? Yani akıllı gözlükler mi olur acaba? Ki var bugün zaten. Ya da ne bileyim, daha başka bir
hayal
cihaz mı?
Hayal sınırlarımızı zorluyor.
Hayal sınırlarımızı zorluyor. Ben şöyle düşünüyorum aslında. 30 yıl sonra bilgiye ulaşmanın yolunu bugün hayal etmemiz neredeyse imkansız. Belki de sadece düşünmeniz yetecek. O bilgiyi aşağıya indirmek için, yani buluttan zihninize inebilmesi için sadece düşünmeniz yeterli olacak. Ne bileyim, belki de küçük bir çip olacak. O çipin içine istediğiniz yerden istediğiniz bilgiyi indirebileceksiniz. Bunun hayalini bile kuramıyoruz. Peki 30 yıl sonra ne değişmeyecek? Bilgiye ulaşmanın yolları bu kadar hızlı bir şekilde değişirken 30 yıl sonra insanlar için ne değişmeyecek?
İnsan yine insan, beyin
i̇nsan
yine beyin.
İnsan yine insan. Evet. Peki 30 yıl sonra iletişim ve beden dili değişir mi dersiniz? Hayır. 30 yıl sonra konuşma becerisi değişir mi dersiniz? Hayır. 30 yıl sonra zamanı etkin kullanma, yani zaman yönetimi değişir mi dersiniz? Hayır. Problem çözme ve müzakere teknikleri? Hayır. Felsefe, analitik düşünce? Hayır. Adab-ı muaşeret, yani nezaket kuralları? Hayır.
Umarız hayır.
Hayır. Peki okuma becerisi? Hayır. Yazma becerisi? Hayır. Etkili liderlik ve yönetim becerisi? Hayır, değişmez. 30 yıl sonra da insanlar bu becerileri hem akademik hem de sosyal yaşamlarında kullanmak zorundalar. İşte yeni nesil derslerin ortaya çıkış noktası burada. Yani 30 sene sonra insan için ne değişmeyecekse, insanı akademik ve sosyal olarak başarıya taşıyacak olan ne varsa yeni nesil derslerin içinde var. Çünkü biz birinci sınıfta beden dili ve iletişimi öğretiyoruz. İlkokul bir, şu kadarlar.
Siz şu anda bu projeyi yürütüyorsunuz.
İki yıldır tabii Uludağ Koleji'nde, iki yıldır yürüyen bir proje bu. Ve birinci sınıfta çocukların beden dili ve iletişimle ilgili öğrendiklerini ve aileden gelen anekdotları, çocukların tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri dinleseniz inanamazsınız. Çocuk birinci sınıfta beden dili ve iletişimi öğreniyor. İkinci sınıfa geçiyor. Konuşma becerileri dersi var. Sesini kullanmayı, nefes almayı, bir yıl önce öğrendiği beden dili ve iletişim becerisini konuşurken nasıl kullanması gerektiğini burada öğreniyor. Tonlamayı, vurguyu. Çocuk iyi bir konuşmacı olarak daha ikinci sınıfta bu işin kodlarını edinmiş oluyor. Çocuğumuz üçüncü sınıfa geçiyor. Aslında sadece çocukla ilgili değil, hepimizin çok önemli bir noktası bu. Hepimizin şikayet ettiği bir şey var. Hele hele kentli insanın zamanı yetirememe problemi. Evet. Zaman yetmiyor. Zamanım yok. En çok kullandığım okumaya sözcüklerden bir tanesi. Yok, aslında bakarsanız biraz biraz kılıf gibi görünmeye başladı bu, değil mi? Halbuki zaman yönetimi günümüzün en önemli konularından bir tanesidir. Ve aslında zaman yönetimi bir öz yönetim becerisidir. Yani insanın kendini yönetebilme becerisi. Üçüncü sınıftaki çocuğumuzun bildiği çok güzel bir cümleyi söyleyeceğim size. Zamanı ürüne dönüştürmenin özgün bir formülünü bulmalısın. Çünkü ürününün değeri zamanının değerini, zamanının değeri ise senin değerini belirler. Ha, öyleyse tek hedef şu olmalı insan için, bizim için. Zamanı ürüne dönüştürmenin bir formülünü bulmalıyız. Ama sizin için o formül başka, benim için başka, bir başkası için başka. Çünkü biriktirdiklerimiz başka. O zaman herkes kendi bünyesinde zamanını ürüne dönüştürebilecek bir formül ürettiğinde tek bir dakikayı bile boşa harcamayacağız. Neden? Çünkü geriye dönüp baktığımızda o geçirdiğimiz zamanın izlerini ürün olarak göreceğiz arkamızda. O yüzden bu kitaplar var.
Evet, hatta şimdi siz bunları anlatırken keşke bizim çocukluğumuzda da ilkokul birinci sınıfta bize bu dersleri verselermiş. İlkokul üçüncü sınıfta deselermiş ki bakın zamanı ancak böyle yürütebilir ve yönetebilirsiniz. Mutlaka öğretmenlerimiz kendi dimağlarından bize bu konularda bilgiler aktarmıştır, evet. Ama bunun gerçekten bir müfredat dersi olarak, evet, öğretilmesi ve çocuklara aktarılması sanıyorum başka kapılar da açıyor.
Tabii ki. Aslında yeni nesil derslerin, hani sadece Uludağ Koleji'nde değil, bütün Türkiye'de ilk ve ortaokullarda müfredata dahil edilen dersler arasına girmesini çok arzu ediyoruz. Bunun için Sayın Bakanımıza zaman zaman göndermeler de yapıyorum. Ama şurası çok önemli. Bu becerileri çocuğumuza kavuşturduğumuzda gelecek için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Zaman yönetimi öyle enteresan tutum ve davranışları beraberinde getiriyor ki, mesela üçüncü sınıf çocuklarımızın günlük hayatından fark etmez sözcüğünü kaldırdık. Bu dersin önemli konularından birisidir o. Neden kaldırdık? Çünkü fark etmez sözcüğü ciddi bir değersizlik yolu açıyor zihnimizde. Düşünün, ne içersiniz dediniz. Fark etmez dedi karşınızdaki. Bu ne anlama gelir? Yani önüne ne koyarsanız içer anlamına gelir.
Evet, evet.
Bu farketmezler üst üste biriktikçe karşınızdaki kişi gölgeleşmeye başlıyor.
Evet.
Yani kıymetini yitirmeye başlıyor. Halbuki hayatımızdaki prensipleri oluşturan şeyler verdiğimiz kararlardır. Kahveyi şekersiz içiyorum. Sordunuz, nasıl içersiniz? Farketmez dedim. Siz şekerli içtiğiniz için bana da şekerli bir kahve geldi. Halbuki ben şekerli kahve içmiyorum. Hadi ayıp olmasın diye içtim. Ama istediğim bir şey değil o. Ben şekersiz içiyorum kahveyi. Eğer orada fark etmez yerine ben mümkünse sade alayım deseydim eğer, benim sade kahve içtiğimi öğrenmiş olacaktınız. Bir sonraki gelişmede, hocam siz sade içiyorsunuz değil mi kahveyi, diyecektiniz.
Evet.
İşte benimle ilgili bir kıymet oluştu.
Evet.
Sizin için, benim gözümde.
Çok haklısınız. Bu basit bir örnek gibi gözüküyor. Tabii. Ama çocuğun üniversite çağına geldiğini düşünelim. Oğlum hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Hangi bölümü seçmek istiyorsun? Fark etmez. Doktor mu olacaksın? Mühendis mi olacaksın? Öğretmen mi olacaksın? Nasıl fark etmez? Bütün
fark
hayatını
eder.
Belirleyecek bir karar.
Şimdi üçüncü sınıftaki çocuklarımızdan bir tanesi Asya. Selam ve sevgilerimi gönderirim. Annesi de Selin Hanım. Yemeğe çıkıyorlar bir akşam. Oturuyorlar sofraya, restoranda. Asya soruyor annesine, Selin öğretmenimize. Anne sen ne yiyeceksin? Selin öğretmenim fark etmez diyor.
Eyvah eyvah.
Asya'nın verdiği cevabı söylüyorum size. Ama anne, fark etmez bir yemek ismi değil.
Oo, çok güzel.
Çok güzel bir cevap.
Çok.
Dolayısıyla zamanı yönetmek tabii ki mümkün değil. Yani zamanın önüne geçmek, durdurmak, yavaşlatmak, bunların hiçbiri mümkün değil. Ama kendimizi o akış içerisinde planlamak çok önemli. Düşünsenize, üçüncü sınıf çocuğu Eisenhower zaman matrisini kullanabiliyor. Bunu birçok insan bilmez. Halbuki bir öncelik belirleme sistemidir. Hayatınızda önceliklerinizi belirlemenin çok basit bir yoludur bu aslında. Bir kare çizerseniz dörde bölersiniz. Önemli, önemsiz, acil, acil olmayan. Madde bir, eğer yapacağınız iş, atacağınız adım acil ve önemliyse karşılığını şunu görürsünüz. Hemen yap. Acil ve önemli. Hemen yapmalısın. Madde 2. Acil ama önemsiz. Yani onu benim yapmamın bir önemi yok. Benim yerime sen de yapabilirsin. O da yapabilir. Bir başkası da yapabilir. O zaman devret. Çünkü eğer o işi başkası yapabiliyorsa senin yapmana gerek yok. Madde 3. Acil değil ama önemli. Yani benim için onu yapmam çok önemli. Fakat bir aciliyeti yok. Devretme. Bu sefer ertele.
Sıraya koy.
Tabii. Ertele, sıraya koy. Bu hafta olmasına gerek yok. Bir sonraki haftada yapabilirim bunu de. Ve haftaya ertele. Madde 4. Hem acil değil hem de önemsiz. Düşünüyorum. Bunu yaptığımda bana herhangi bir katkısı var mı? Hayır, yok. Yapmadığımda kaybettiğim bir şey var mı? Hayır, yok. O zaman kesinlikle yapma. İşte şu an toplumumuzun çok önemli problemlerinden birisi şu, Eisenhower zaman maddesindeki birinci ve dördüncü maddenin yerini karıştırıyoruz. Hmm. Yani önceliklerimizi belirleme konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için önemsiz ve acil olmayan şeyleri ilk sıralara, asıl yapmamız gereken, hemen yapmamız gereken acil ve önemlileri ise sona bırakıyoruz.
Evet, değerli hocam, aslında sizinle ilk karşılaştığımızda süremizin yetmeyeceğini ne yazık ki tahmin ediyordum ama çok az kaldı süremiz. Bu son dakikalarımızda öğrenci arkadaşlarımıza, velileri ve öğretmenleri,
evet,
bu anlamda bu yazdığınız birbirinden kıymetli kitaplar anlamında neler söylemek istersiniz?
Tabii öncelikle şunu söylemek isterim. Geleceğin eğitimi bugünkü eğitimden çok başka olacak. Gelecekte birçok şey değişecek ama insani olanlar değişmeyecek. Geleceğin eğitimi yeni nesil dersler 30-40 yıl, 50 yıl sonra değişmeyecek bu temel beceriler üzerine kurulmuştur. Ve biz istiyoruz ki bu temel becerileri Türkiye'deki bütün çocuklarımız vakit geçirmeden öğrensinler ve edinsinler. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'na yeni nesil derslerin müfredata girmesi için de yine aynı zamanda çağrımızı da yapıyoruz.
Evet, bir kez daha bu mikrofonlardan duyuralım. Tabii yurt dışından kardeşlerimiz de ve velilerimiz de bizi dinliyor. Evet. Onların eğitim sistemleri tabii dil anlamında farklı olduğu için ve eğitim anlamında farklı olduğu için belki bu tür dersler vardır sistemlerinde ama...
Çünkü aklın yolu bir, evet, sonuçta.
Ama eğer yoksa da bence onlar da en azından bir ışık yakmış olalım zihinlerinde ve anne babalar eğer bu dersler müfredatlarında yoksa bile sizin bu yazdığınız okuma becerileri, etkili liderlik, temel iletişim becerileri kitaplarını edinip okuyarak da çocuklarını evde de eğitebilirler. Bu arada son dakikalarımızda hemen şunu da söylemek isterim. Okuma becerileri, etkili liderlik ve zaman yönetimi şu anda çıkmış olan kitaplarımız.
Doğrudur.
Ve yolda olan kitaplarımız, evet, var. Onu da size soralım, hangileri?
Şimdi birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadardı yeni nesil derslerimiz. Şu anda üç kitabı çıktı. Üçü yolda: konuşma becerisi, temel iletişim becerileri ve nezaket kuralları, yani adab-ı muaşeret. Onlar ikinci dönem çıkacak. Uludağ Gelişim Yayınları'ndan rahatlıkla temin edebilirler. Diğer üçü ise, kalan son üç ders ise yazın inşallah okuyucusuyla buluşacak. Böylece ikinci yılın sonunda derslerimizin her birinin aynı zamanda bir ders kitabı da yayınlanmış olacak. Evet.
Peki o son inşallah yazın çıkacak olan derslerin isimleri henüz
yaratıcı,
belli mi?
Tabii. Yaratıcı yazarlık, problem çözme becerisi ve müzakere teknikleri ve analitik düşünce ve felsefe.
Ay, aslında
için
keşke hepsini şu anda yaşımız büyük demeyip biz okumaya başlasak da bizden sonraki nesilleri en azından bu kitapların ışığında eğitmeye devam etsek. Evet. Değerli hocam, çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
yayınımıza
ediyorum.
Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için ve her şeyden önce çocuklarımız için gerçekleştirmiş olduğunuz bu emek için. Çünkü gerçekten şu an önümde dediğim gibi yaklaşık 9-10 kitap var ve hepsi ayrı bir emeğin ürünü. Çok çok kıymetli. Okullarımızda inşallah da yakın zamanda çocuklarımız bu eğitimi dersler vasıtasıyla, müfredat vasıtasıyla alırlar. Ama dediğimiz gibi eğer şimdilik böyle bir imkan yoksa da kitapları okuyarak da detaylı bilgi sahibi olabilirler.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ümidimiz o. Ben teşekkür ediyorum.
Gözlerim doluyor aman.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çetin hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, COVID-19 süreci, pandemi süreci ne yazık ki hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da bir takım etkilere yol açtı. Biz de bugün bu etkileri değerli konuğumuzla telefonda görüşmek istiyoruz. Yenilikler oldu, bir takım uygulamalar gerçekleşti. O zaman aslında şöyle genel belki başlayabiliriz pandemi sürecinde çalışma hayatı nasıl etkilendi diyerek.
Evet, kıymetli Sezin Hanım ve kıymetli dinleyicilerimiz, özellikle bu pandemi süreci gerçekten bütün ekonomik, sosyal, her türlü yaşamımızı, sağlık, eğitim çok önemli şekilde etkiledi. Tabii bu sıkıntıyı sadece Türkiye olarak yaşamıyoruz. Tüm dünya bu virüsle mücadele çerçevesinde gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Tabii biz de ülkemiz olarak bu doğrultuda çok önemli tedbirleri alarak en azından hem çalışma hayatımızı hem ekonomik hayatımızı, eğitimle ilgili çabamızı, turizmle ilgili olsun, sağlıkla ilgili olsun, hele sağlık çalışanlarımızı buradan bir kez daha minnet ve şükranla onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varlar ama lütfen onların bu mücadelesi, onların bu çalışması, bu çabası en azından açısından sağlık şehitlerimiz için bile bizim bu tedbirlere en iyi şekilde uymamız gerekir. Onların çabası boşa gitmesin. Evet. Aksi halde topyekün milletçe bu mücadeleyi vermediğimiz sürece bunun altından kalkmamız söz konusu değil.
Elbette.
Şimdi tabii bütün alanları etkiledi ama bugünkü konumuz olan çalışma hayatını nasıl etkiledi? Bir defa biliyorsunuz ki hastalık sebebiyle etkilenen birçok esnaf, işte işletme, fabrikalar, çalışma tesisleri, kuruluşlar, turizm tesisleri, sanayi ve yatırım tesisleri bunlardan etkilendi. Bunun yanında ofis ve işte adli çalışanlar dediğimiz mekanizma da bundan gerekli maalesef sıkıntıları yaşamakla devam ediyor. Hala da devam ediyoruz. Şimdi çalışma hayatında tabii bir takım önlemler alındı. Biliyorsunuz ki iş yerleri kapalı kaldığı süre içerisinde ekonomik zorluklara girdi doğal olarak. Bu ekonomik zorluk içerisinde çalışanların maaşını ödeyemeyenler oldu. Tabii ki bu maaşı alamadıkları için sıkıntıya düşen çalışanlarımız oldu. Yani işçi, işveren, herkes bundan olumsuz etkilendi. Şimdi hem işvereni korumak hem de işçiyi korumak adına bir takım tabii ki tedbirler alındı. Özellikle Mart ayının başlamasında bu pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren hemen hızlı bir şekilde yeni koronavirüs tedbirleri adı altında bir takım önlemler alındı. Örneğin çalışma hayatıyla ilgili olarak belirli süreler işten çıkarılmasının yasaklanması, yani haklı nedenler dışında işçi çıkartılmasının yasaklanması, kısa çalışma ödeneğinin verilmesi, işte ücretsiz izin uygulamaları, iş yerinde işverenin fesih yasağı gibi bir takım uygulamalara gidildi. Şimdi tabii bu uygulamalara gidilirken de özellikle de bir takım mağduriyetler de ortaya çıktı. Önemli olan bu mağduriyetlerin giderilmesi. Örnek verelim ilk önce isterseniz iş aktif fesihleriyle ilgili duralım. Çünkü özellikle ekonomi durumu sıkıntıya düşen ve dükkanları, işletmeleri, fabrikaları kapalı kalmak zorunda kalan işverenler işçi çıkarma yoluna gidecekti. Çünkü bu doğal bir sebep-sonuç ilişkisidir. Ama tabii istihdamın azalması da ülke ekonomisi açısından çok önemli. Olumsuz sonuçları doğuracağı için en azından istihdamın da devamını sağlamak gerekiyor. Bu çerçevede işte 7244 sayılı yeni koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir tanesi bizim 4857 sayılı iş kanunumuzdur. İş hayatını düzenleyen bu kanunumuza bir geçici 10. madde eklendi. Şimdi bu geçici 10. madde ile özellikle kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaktadır. Yani her türlü iş yeri ve her türlü sektör için. Buna hizmet sözleşmesiyle çalışan ya da işte belirli süreli, belirsiz süresiz, yani sözleşmenin niteliği ve hangi kapsamda olup olmadığına bakılmaksızın bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle haklı nedenlerle fesih dışında bunun dışında kesinlikle işçilerin, çalışanların iş akitleri feshedilemez. Bu geçici 10. maddeyle bu eklendi. Şimdi tabii bu süreç 3 ay içinde, 3 ay süreyle yapılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanları kararnameleriyle bu süreler 3'er aylık, 3'er aylık şekilde yine uzatılmaya devam ediyor. Çünkü bu dönemde iş hakkı feshi işçiler için büyük bir sıkıntı yaratacağı gibi işveren açısından da o ücretlerin ödenmesi, çalışılmadığı ve üretilmediği halde o ücretlerin ödenmesi sıkıntıya sebebiyet verecekti. Böylece dengeleyici bir yasal düzenlemeyle en azından hem çalışanlarımızın iş güvencesi sağlanmış oldu, hem de işverene işte belli bir süre en azından işçinin çalışamadığı süreyi katkı olarak verme, devlet tarafından verilmesi yoluna gidildi. Bu geçici 10. maddeyle biraz önce bahsetmiştim. Cumhurbaşkanı o üçer aylık süreleri 6 aya kadar uzatmaya yetkili zaten ki bu yetkisini de Sayın Cumhurbaşkanımız kullanarak bu süreleri uzattı. Çünkü salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini devamı hala yaşıyoruz devamını. Bu nedenle de fesih hakkına getirilen 3 aylık sınırlandırma uzatıldı biliyorsunuz.
Evet. Sözlerinizde bir de kısa çalışma ödeneği kavramı geçti. Ondan bahseder misiniz? Nedir kısa çalışma ödeneği?
Memnuniyetle aslında kısa çalışma var, telafi çalışması dediğimiz hususlar var. Şimdi kısa çalışmada biraz önce bahsetmiş olduğumuz 7244 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince işverenlerin işçi çıkartılması yasaklanmıştı ya. Ama tabii ki bu süreç içerisinde işveren işçiyi çıkartamıyor ama ödeme de yapması lazım.
Evet.
Bu çerçevede bizim bir 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunumuz var. Bu kanunda bir ek madde var. Orada işte genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak azaltılıyor. Hani biliyorsunuz dönüşümüz çalışılmaya başlandı.
Evet, evet.
Mesai süreleri işte sabah daha geç, akşam daha erken çıkılmaya başlandı. Yani çalışma süreleri azaltıldı. Veya iş yerlerinde faaliyetin tamamen veya kısmen bazı iş yerleri geçici olarak bu faaliyetleri durdurdu. İşte kanunun bu 4447 sayılı kanunun ek madde 2'ye göre 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yaptırılabiliyor. Şimdi sektörel veya bölgesel kriz diyor kanun ve burada koronavirüs aslında bölgesel değil tüm dünya üzerinde etkili
bir,
olduğu için evet. Salgın bir hastalık niteliğinde olduğu için haftalık çalışma süreleri geçici şekilde ve önemli ölçüde azaltıldı. İşte ülkemizde bu koronavirüsle mücadele çerçevesinde kanunda kısa çalışma süresini 3 ay ile sınırlandırılıyor ama bu biliyorsunuz yine kanun kapsamında kısa çalışma ödeneği süresi 6 aya kadar Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılmak konusunda yetkili kılınmış. Kanun öyle diyor.
Hı hı.
Bu çerçevede de zaten kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Ve çalışılamayan süre için en azından çalışanlarımıza bir nebze olsun onları çünkü rahatlatmak gerekiyordu. Günlük işte yaklaşık 40 liraya yakın bir rakamla günlük yövmeye çarpı işte 30 günle bir ödeme, kısa çalışma ödeneği düzenlemesi getirildi. Şimdi kısa çalışma halinde İşsizlik sigortası fonundan ödeniyor bu kısa çalışma ödeneği.
Hı hı.
İşsizlik sigortası fonunda biriken fondan kısa çalışma ödeneğini işçilere ödüyor. Ve aynı zamanda da tabii işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için hizmet haddinin fesi yapılmamış olması lazım. Yani hizmet haddi
evet.
Fesi yapılmayacak. İşçi çalışmaya devam edecek. Ve işsizlik sigortasını hak etme koşullarını da yerine getirmesi gerekiyor. İşte bu son işte 60 gün aynı yerde çalışıyor olma koşulu ya da 450 gündür en azından sigortalı olma koşulu kanunda aranıyordu. Ancak bu son Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle bunu bu şartları taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın tüm çalışanlara kısa çalışma ödenmesi konusunda önlemler alındı ve ödemeler yapılıyor. Şimdi bu doğrudan doğruya işverenlerin beyanı doğrultusunda ödeme gerçekleştiriliyor. Tabii burada işverene bir takım yükümlülükler getiriliyor. Eğer işveren çalışanlarını örneğin kısa çalışma göstererek aslında tam mesai yaptırıyorsa maalesef böyle uygulamalar da var ve bu şikayete de sebebiyet veriyor. Bizi dinleyen varsa çalışanlarımız yani hem kısa çalışma ödeneği alıp hem de
tüm
tam zamanlı çalıştırılıyor
evet.
ise o takdirde gerekli başvuruları yapabilen böyle bir durumla karşılaşan ya da bu durumu gerçekleştiren işverenler hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle fazla ve yersiz yapılan tüm ödemeleri yasal faiziyle birlikte işveren ödemek zorunda.
Hı hı.
O nedenle Yani hem kısa çalışma yaptırıp hem tam zamanlı çalışma yaptırmak hem etik değil hem de iş kanunun 4447 sayılı ayrıca düzenlemenin 25. maddesine de aykırı düşüyor açıkçası.
Peki şöyle bir yükümlülüğü var mı işverenin? O kısa çalışma ödeneğiyle bu pandemi sürecinde çalıştırdığı işçileri pandemi bittikten sonra geri işe alma gibi bir yükümlülüğü var mı?
Şöyle, zaten eğer kısa çalışma ödeneğini alıyor ise, yani devlet tarafından işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneğini karşılanıyor ise, o takdirde zaten iş yaptığını feshedemiyor.
Işte. Feshetmiyor, doğru.
Tabii, feshedemiyor. Çünkü feshederse kısa çalışma ödeneğinden işçi yararlanamıyor. Ayrıca zaten iş hakkinin feshi yasağı var.
Evet.
Hala o yasak devam ediyor.
Evet. Peki uzaktan çalışma da bu kısa çalışma ödeneğine dahil mi? Örneğin işe gidemiyor ama uzaktan çalışıyor. Yine kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilir mi işçi?
Evet. Şöyle çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında uzaktan çalışma ile kısa çalışma ödeneği birbirinden farklı.
Hmm.
Uzaktan çalışma kanunumuzda düzenlenmiş olup iş kanununda sözleşmenizde uzaktan çalışmayı benimseyebilirsiniz. Yani siz hiç iş yerine gelmeden home office veya kendi elimizden bilgisayar üzerinden, bilgisayar iletişim sistemleri üzerinden uzaktan çalışabilirsiniz. Ancak burada da tam zamanlı mesai sistemi olabiliyor. O nedenle kısa çalışma ödeneği farklı, uzaktan çalışma farklı. Ama aynı şekilde uzaktan çalışma yapan kişiler, çalışanlar da kısa çalışma ödeneğine tabi olarak çalışabiliyorlar. Çünkü sadece mevcut iş yerinde bu hizmetin verilmesi gerekmiyor.
Evet.
Bir kişi kısa çalışma şekli, örneğin dışarıda pazarlama faaliyetleriyle çalışan bir kişinin zaten mevcut iş yerinde çalışarak pazarlama yapması söz konusu değil. O yüzden dışarıda çalışarak mesela bu pazarlama faaliyetini yürüten işçi de aynı zamanda hem uzaktan çalışma yapmasına rağmen hem de kısa çalışma ödeneğinden ayrıca yararlanabilir. Bir
yani,
de arz ederseniz
ay, özür
bir
tedavi sözünüzü,
çalışması dediğimiz
sözünüzü kestim
var.
Çok özür dilerim. Ona geçmeden önce bu uzaktan kısa çalışma ödeneği maaş artı kısa çalışma ödeneği mi olacak uzaktan çalışıldığında yoksa öyle bir ödenek kesinlikle olmayıp direkt maaş mı ödenecek?
Hayır, maaş olmayacak maaş ödemesi ama kısa çalışma ödeneği ödenecek sadece.
Uzaktan çalışılsa bile.
Tabii. Eğer uzaktan çalışılırsa özür dilerim sorunuz öyle. Ben bir an normal çalışanlar için uzaktan çalışmada eğer aynı zamanda çalışma kısa çalışmanın üzerindeki süreleri geçiyorsa o üzerinde çalıştığı süreleri yine uzaktan çalışan kişide talep etme hakkı var.
Evet, yani maaşını talep etme hakkı var.
Var tabii ki. Tabii
evet
ki.
Buyurun sözünüzü kesmişim lütfen devam edin.
Estağfurullah. Şimdi bir de telafi çalışma yaptırılması meselesi var.
Evet.
Düşünün bu hastalık sebebiyle zorunlu olarak iş yerlerini kapatan esnaf işte işveren zorunlu nedenlerle işin durması durumunda bu zorunluluklar ortadan kalktığında normal çalışma sürelerini dışında ayrıca bir telafi çalışması yaptırabiliyor.
Hı hı.
Bunu da işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışma yaptırabiliyor. Yani o sorun kalktı. Diyelim ki koronayla ilgili sıkıntı kalktı. 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırılabiliyor. Cumhurbaşkanı da bu süreyi 2 katına kadar arttırmaya yetkili. Bunun dışında fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma kesinlikle yapılması yasak. Yani bir kişi normal çalışıyor, artı telafi çalışması yapıyor. Bir de bunun üzerine fazla mesai dediğimiz ya da fazla sürelerle çalışma kesinlikle çalıştırılamaz, yapılamaz. Böyle bir düzenleme açık şekilde getirilmiş.
Evet, hep işveren açısından düşündük. Bir de işçi tarafından bakacak olursak, bu dönemde işçi de haklı bir sebeple, yani pandemi gibi haklı bir sebeple örneğin iş akdini feshedebilir mi?
Evet, çok güzel bir soru. Doğru söylüyorsunuz. Şimdiye kadar söylediklerimiz biraz işveren açısından
evet.
bakılan bir düzenlemeydi ama doğru söylüyorsunuz. İşçinin de böyle bir durumda feshi hakkı var. Örnek bizim iş kanunumuzun 24. maddesinde bir düzenleme var. Orada diyor ki eğer diyor işçi sağlık sebeplerine dayanarak iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir diyor. Örneğin iş yerinde, işçinin çalıştığı iş yerinde koronavirüs, işte COVID-19 nedenine dayalı bir hastalık var ise, hı hı, İşveren ya da işçilerde de görülmesi halinde bu hastalığın, yani işçinin çalıştığı yerdeki işveren veya diğer işçilerde de görülmesi halinde sözleşmesini haklı nedenle feshedebilme hakkına sahip işçiler. Yani işçi kendisi de sözleşmeyi feshedebiliyor. İşveren iş yerinde koronavirüs, işte COVID-19 salgınına karşı her türlü önlemi almış olsa bile, her türlü önlem aldı, işçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan buluşup görüştüğü kişilerde, örneğin işverende veya çalışma arkadaşlarında, başka bir işçide COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık var ise, hı hı, o nedenle işçi bunu haklı nedenle feshetme hakkına sahip.
Ama tabii feshetmek
açısından önemli.
Tabii feshettiği zaman da bir takım tazminat yükümlülükleri de doğuyor. Bunu da işveren karşılamak zorunda. Öyle değil mi?
Tabii, çünkü iş kanunun 24. maddesi gereğince işçinin bu feshi haklı feshi olarak, evet, görüldüğü için işverenler bu kıdem tazminatlarını ve birikmiş alacaklarını ödemek zorunda.
Evet.
Bir de bir konuya değinmek isterim, aslında vaktimiz var.
Son dakikalarımız, buyurun lütfen, tamam, son iki dakikamız.
Bir de mesela ücretsiz izne ayırma meselesi var. Çok kullanılan bir yöntem bu.
Evet.
Bu 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı yasa kapsamında bu ekonomik ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi için 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabiliyor. Bu COVID öncesinde işçinin muvafakatına bağlıydı. Yani işçinin onayı alınmaksızın siz işçinizi ücretsiz izne ayıramazdınız.
Hı hı.
Ancak bu COVID-19 süreci kapsamında ücretsiz izne ayrılmak işçiye haklı nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı vermiyor. Yani 3 ay süreyle ücretsiz izne ayırabilir işverenler, çalışanlar.
Evet. Bir de son olarak ücretsiz izin yanında örneğin yıllık izin ya da idari izin kullandırılabilir mi?
Evet, kullandırılabilir. Eğer geçmiş dönemde kullanmadığı yıllık izinler varsa mesela, bunların kullandırılması istenebilir.
Evet.
Örneğin yıllardır çalışan kişiler var, 3 yıldır, 4 yıldır izin kullanmamış ama birikmiş izni var. Ancak bunlar ücretli şekilde kullandırılmak zorunda. Çünkü o müktesef haktır ve COVID-19 sürecinden önce ortaya çıkmış, doğmuş bir izin alacağı hakkı olduğu için onun ücreti alınmak zorundadır.
Evet.
Yani ya ücretli ise.
Evet.
Ama onun dışında o izinlerini de bu dönemde kullanabilir.
Evet, önceden iş yoğunluğu nedeniyle belki alamadığı izinlerini, evet, tam da bu dönemde aslında zorunlu bir süreç olduğu için kullanabilir ama ücretli olarak kullanmak durumunda.
Evet, tabii ki. O müktesef hak çünkü.
Evet, Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kısacık süremizde elimizden geldiğince dinleyicilerimize iş hukuku ve çalışma kapsamında yapılan yenilikleri ve düzenlemeleri anlatmaya çalıştık. Size de kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. İnşallah sağlıkla yeni programlarda bir arada olmak dileğiyle teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Küresel salgın döneminde iş hukuku alanında yapılan yenilikleri sürdürülen uygulamaları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.